5x5'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Can Özen.
Ben Cemre Karapınar.
Umarım iyisinizdir. Spor salonları pazartesi günü açıldı bildiğiniz gibi. Gittiniz mi spor salonuna veya ilk antrenmanınız nasıldı veya henüz gitmeyi düşünmüyor musunuz? Bunları bize yazabilirsiniz DM'den. Ben DM'lere bakıyorum. Onun haricinde biz de başladık antrenmanlara.
Hem ufak çaplı bir anket olur.
Ha, tabii tabii.
Antrenmanlarımıza başladık.
Ve hani şeyi de yazabilirsiniz. Salonda maskeyle mi antrenman yaptırıyorlar? Bunu da yazabilirsiniz.
Ki biz burada hani Cross Taspera'nın aynı zamanda sahibiyim ben. Burada hani maskeyle antrenman yaptırmıyorum. Bana evet. Biraz tehlikeli geliyor. Zaten resmi uyarılarda da yani maskeyle antrenman yaptırın diye bir şey yoktu diye
yoktu.
Hatırlıyorum.
Evet.
Burada biz önlemlerimizi aldık. Biraz hani bu hastalıktan sonra yavaş yavaş devlet nasıl açılıyorsa biz de ona göre yavaş yavaş kademe kademe açıyoruz. Şu an biraz daha az insan alıyoruz. Antrenman sürelerini kısıtlıyoruz biraz. Antrenman tarzımızı biraz değiştiriyoruz. Yavaş yavaş başlatıyoruz. Tabii grup antrenmanlarında da bugün birazdan bahsedeceğimiz fitness antrenmanları nasıl olmalı bu dönüş
evet.
sürecinde. Oradaki prensiplere benzer bir şeyler uyguluyoruz diyelim.
Evet. Ya aslında size verdiğimiz tavsiyeler hiçbir zaman havada kalmıyor yani. Biz bunu pratiğe de döküyoruz. Yani en azından sen döküyorsun bunu. Ben de kendi üzerimde deniyorum. Onun haricinde şeyi özlemişim ya. Antrenman yapıp ondan sonra kayıt almayı. Çok rahat hissediyorum kendimi çünkü. Ufaktan konulara girelim.
Girelim.
Sen abi başla yine istediğin yerden. İlk önce yani programın ilk bölümünde profesyonel liglerden ele alacağız. Onlar bu süreci nasıl değerlendirdiler? Sezonlar başlamadan önce işte bazı liglerde başladı. Örneğin Bundesliga futbolda başlayan liglerden bir tanesi. Onlar nasıl yapıyor? Maç temposunda nasıl gidiyor? Oradan şeyleri aktaracağız. İkinci bölümünde ise bireysel olarak veya işte bizim gibi amatör sporcular ne şekilde ilerlemeli? Ondan bahsedeceğiz. Abi başlayabiliriz.
Büyük skorlardan bahsedeceğiz dediğin gibi. Şimdi bunun gibi bir durum daha önce pek yaşanmamış aslında.
Evet.
Hani bir lockout durumu var, ondan birazdan bahsederiz.
Zaten en büyük örnek o NFL'in lockout durumu.
Evet, ama o zaman bile oyuncular en azından tümü gidip spor salonlarına ya da çalıştırıcılarıyla kendi antrenmanlarına en azından yani büyük bir kısmı yapabiliyordu.
Doğru.
Şimdi büyük bir kısmı yapamadı. Herkes evlere kapandı adeta.
Home gym'i olan profesyoneller veya süperstarlar dışında.
Yani zengin olanlar kişisel antrenmanlarını yaptılar. Her ne kadar takım sporlarında takım antrenmanı yapmak çok önemli olsa da.
Doğru.
Bir şekilde antrenmanlarını yaptılar. Biraz daha kendilerini korudular. Belki biraz daha fazla dinlendiler. Bunun da avantajları oldu bazı takımlar, bazı sporlar açısından.
Şöyle bir şey okudum bu arada, sözünü kesiyorum. Bizim Türk futbolcumuz var, Merih Demiral. Juventus'ta oynuyor, stoper. O bir sakatlık geçirmişti, ciddi bir sakatlık. Hani 4 ay kadar uzak kalacaktı.
Hatırlıyorum.
Ona için mesela çok şanslı olduğu falan yazılıyor. Çünkü hani iyileşmiş ve antrenmanlara başlamış bu süreçte.
Ve çok yükselen bir yıldızdı.
Evet, genç yaşına rağmen.
Evet, bunun gibi aslında çok da örnek var.
Hep kötü yanından bakmamak gerekiyor her zaman dediğimiz gibi.
Yani evet, ama biraz da kötü yanından ben çok azıcık bahsetmek istiyorum.
Tabii ki.
Kötü yanı ekonomik tarafı. Çoğu endüstri gibi spor endüstrisi de, yani spor endüstrisini ben eğlence endüstrisinin içinde görüyorum. Bu da çok kötü etkilendi. Büyük sporlara bakıyorsunuz, kulüpler zaten bundan çok kötü etkilendi. Yayın gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturan kulüpler vardı. Sponsor gelirlerinden fazla getiri sağlayan kulüpler vardı. Maç içi, maç günü gelirlerinden çok fazla getiri sağlayan spor kulüpleri vardı ki bunlar biraz daha yani küçük kulüpler. Yani maç gelirlerinin çoğu gelirlerinin daha büyük bir kısmını oluşturuyor diyeyim diğer kulüplere kıyasla. Diğer kulüplerin biraz daha fazla sponsor gelirleri ve yayın hakkı gelirleri oluyor. Bu kulüpler yani hepsi kötü etkilendi. Bazısı diğerinden biraz daha kötü etkilendi. Maaşlarını azaltmak zorunda kaldılar. Çünkü yayın haklarından daha az kazanıyorlar. Sponsorlarından daha az kazanıyorlar. Ve bu zincir halinde bu şekilde ilerledi. Hani spor endüstrisinde kısa vadede bir zaten yavaşlama, daralma olacak, bu bariz. Ama tabii bir yandan da spor kulüpleri, spor ligleri müsabakalara devam etmek istiyorlar. Ki bu sponsor gelirlerinin en azından büyük bir kısmını alsınlar. Yayın gelirlerinin de büyük bir kısmını alsınlar. Ki böylece hayatta kalsınlar. Hayatta kalsınlar ki sporcularına ödeme yapabilsinler.
Ki yani bir tek sporcular yok. Masörü var, malzemecisi var. Evet. Orada çalışan görevliler, güvenlikler.
Evet, ne yazık ki çok fazla kişi işini kaybetti burada. Diğer evet. Birçok endüstride olduğu gibi.
Yani keza bu... turizmde.
Evet, evet.
Yani benim sektörüm.
Ki sen turizmde çalışan bir evet. insansın. Yani bu yani çok çok kötü oldu.
Evet.
Hiçbirimiz beklemiyorduk böyle bir şey olmasını. İyi yönde değerlendirebilen çok az olmuştur.
Muhtemelen.
Yani elbet olmuştur da çok fazla olmamıştır. Tabii burada hani ilk önce şundan bahsedelim. Bazı sporcular aslında bundan iyi bile etkilenmiş olabilir.
Evet. Ya benim takip ettiğim işte mesela Fabregas, Sergio Ramos, zaten herkesin bildiği gibi Cristiano Ronaldo gibi oyuncular. Eminim ki hani genel kuvvet artışı göstereceklerdir bu süreçten sonra. Çünkü devamlı olarak antrenörleriyle beraber çalışma fırsatı buldular.
Tabii bunlar Instagram sporcuları biraz da. Kendi reklamını yapıp para kazanan.
Oradaki
egolarını tatmin tabii. eden bir insanlar. Aynı zamanda bahsettiğimiz kişiler. Yani Instagram'a koymayıp da çok sıkı çalışan sporcular da
elbet vardır. Görünmeyen.
Diye tahmin ediyorum ki bence yani bu sporcular büyük ihtimalle daha sıkı çalışmıştır Instagram'a koymadığına göre.
Muhtemelen. Ben yani imkan bakımından mesela Sergio Ramos'un evindeki spor salonunu görünce hani bir tesisten farkı yok aslında hani. O yönden örnek vermek istedim.
Home gymleri var insanların.
Tabii.
O home gym olmayanlar yandı. Normal sporlarda nasıl oluyordu antrenman? Yani ilk önce bir şunu diyeyim. Hani sezon dışı gibi oldu. Ama sezon dışındaki gibi antrenman yapmadı sporcular.
Tabii takım antrenmanı bir kere yapılmadı.
Sezonlar yarıda kesildi. Sezon dışından sonra nereye geçersin sezon başlamana? Sezon öncesine geçersin. Sezon öncesine hemen geçmek zorunda kaldılar. Liglerinin başlayacağı tarih açıklanınca ki biraz da haliyle geç açıklandı.
Evet.
4 hafta kala açıklandı. İlk önce çok küçük gruplar halinde antrenmanlar yapmalarına izin verdiler. Sonra grupları büyüttüler. Kısıtlamalı antrenmanlar yaptılar. Kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalıştılar. Sezon dışı bir antrenman yoktu. Yani hiç neredeyse grup antrenmanı yoktu. Vücutları bir anda yüksek stres altında kalacak. Hem antrenman hacmi hem yoğunluğu bakımından. Normalde çoğu sporda ne oluyordu sezon öncesi? Düşük hacimle başlıyorlardı. Düşük yoğunluklu antrenmanlarla başlıyorlardı. Genel antrenmanı biraz daha fazla yapıyorlardı. Spesifik spor antrenmanlarını da biraz daha az yapıyorlardı.
Evet.
Genel antrenmanı kıyası. Genel antrenmandan buradan bahsettiğimiz dayanıklılık, kuvvet,
hız,
süreklilik, hız, bunun gibi şeyler. Daha böyle spora spesifik ama daha az spesifik diyelim.
Evet.
Spesifik antrenmanlarsa daha çok spor hareketlerinin yapıldığı, örneğin bir basketbolcunun basketbol sahasında
yapacağı hareketi simüle ettiği, mesela
evet, evet.
fedeve yatmayı veya yapacağı step back'i simüle etmesine spesifik antrenman diyoruz.
Evet, bunlar yani sezon öncesi biraz daha az başlar çoğu
evet.
genel kişisel sporda.
Yani profesyoneller genelde sezon bittikten sonra birkaç haftalık dinlenme sürecinden sonra ilk önce bireysel antrenörleriyle çalışıp ardından takıma katılıp takımda da tesislerde çalıştıktan sonra kampa girme dönemi olur. Yani bu aslında çok çok hani detaylıdır yani. Hiçbir zaman sadece bir tane kamp yapıp sezona başlamazlar. Birden fazla kamp olur.
Ki yani bu kamplarda daha planlı programlı çalışırlar.
Tabii.
Özellikle üst düzey
kademe,
sporlarda
kademe.
Böyle çalışırlar. Sonra düşük hacim, düşük yoğunlukla başlıyorlar demiştik. Hacmi bir süre sonra arttırıyorlar. Yoğunluğunu arttırıyorlar. Genel antrenman giderek azalıyor. Spesifik antrenmanlar ise giderek artıyor.
Evet. Tabii bu hani yaklaşık bir iki ay aralığında bir süreç. Hani 8 hafta gibi genelde.
Ana akım sporlar için konuşuyoruz tabii bunu. Yani ana akım spor olmasa da aslında ya bu aşağı yukarı bu şekilde de zamanlar
evet.
biraz farklıdır.
Belki bir iki hafta daha erken
evet.
geçebilirler o sürece.
Sonra sezona başlarken de sezon öncesinde hacmi orta fazla tutuyorlar. Yoğunluğu da biraz orta fazla tutuyorlar. Biraz daha zorlaştırıyorlar. Ve biraz böyle bir taper dediğimiz yani sezona başlamadan önce çok azıcık bir
hafif.
Evet. Hafif
%50-60'larda genelde.
Evet. Genel antrenman daha az oluyor. Spesifik antrenman çok daha fazla oluyor. Takım sinerjisini arttırmak için biraz daha fazla antrenman yapıyorlar. Daha teknik skill'lere belki biraz daha fazla odaklanıyor olabilirler. Ekolden ekole göre değişeceği için. Fakat şimdi ise antrenman nasıl başladı? Orta hacim, orta yoğunluk. Genel antrenman ve spesifik antrenmansa orta olarak başlayın. Hani genel antrenmanı biraz normalden fazla başladılar. Genel antrenmanı normalden biraz az çalıştılar. Ve spesifik antrenmanları biraz daha normalden fazla yaptılar.
Zaten dediğin gibi 4 haftalık bir süreçti. Sonrasında lig başlıyor. Bir haftada genel antrenman ve spesifiği yine hani belki dengeleyerek yaptılar. Ondan sonra spesifik arttırarak gitti. O geri kalan 2 haftada.
Ve bu değişimi de büyük ihtimalle çok hızlı yaptılar. Yani hacmi bir anda büyük ihtimalle çok yükseğe getirdiler. Yoğunluğu bir anda arttırdılar. Genel antrenmanı çok azaltmışlardır. Spesifik antrenmanı da bir anda artmıştır. Haliyle yani genel antrenmanı da yani bu kazanmaları gereken süreklilik, dayanıklılık, kuvvet gibi spordan spora değişen özellikler var. Bunların da olması gerekiyor. Buna göre bir planlama yapmışlardır. Yani teorik olarak sakatlık riskleri biraz arttı.
Evet.
Ki ben şunu duydum böyle sporlarda, şimdi başlayan sporlardan bahsediyorum. Bundesliga, Alman futbol ligi başlamıştı dediğin gibi. Krampların çok fazla olduğunu duydum.
Evet. Bunu anlatmıştın. Bir de şöyle bir hani önümüzde örnek var. NFL lockdown olayından sonra artan kopan mıydı yoksa sakatlanan mıydı?
Yırtılması evet.
Evet. Sanırım normalde sezon içinde bütün lig kapsamında 5 oyuncu aşiline yırtarken o sezon yani lockdown'dan sonra 12'ye çıkmıştı.
Evet. Yani direkt aslında bu çalışmadan kısaca bahsedelim. 2011'de NFL'de yani Amerikan futbolunda lockout oluyor. Sonrasındaki dönüşte o yani 18 hafta pardon daha doğrusu bu lockout sırasında 18 hafta sporcular takım tesislerinden, doktorlarından hiçbir şekilde resmi olarak faydalanamıyorlar. Bu dönemden önce 97-2002 arası 4 ay sezon öncesi antrenmanı yapan sporculara baktıkları bir çalışmada yılda 5 tane aşil tendonu yırtılması görülmüş. Fakat bu lockout'un yapıldığı dönem 2 ay sadece sezon öncesi antrenmanı yapılmış yani yarı yarıya. Ve ayda 12 tane aşil tendonu yırtılması görülmüş. Ya bu çok yüksek bir artış. Tamam daha fazla faktörler de vardır bunda belki bizim göremediğimiz. Fakat bu bile antrenmanın yarıya inmesiyle aşil tendonu yaralanmalarının iki katına çıktığını bize gösteriyor aslında.
İki ay aslında hani şu ankinin iki katı bir süreç.
Bir de o dönem yani sporcular kendi antrenmanlarını yapabiliyorlardı.
Evet o da var. Ya zaten senin dediğin gibi yani ne kadar çok sezon öncesi antrenman ve hazırlık kampı geçirilirse o kadar çok sakatlık riski düşüyor.
Evet, onunla ilgili de bir çalışmamız var. Ona gelmeden önce şimdi bu sefer normal futbola gelelim de. Yani normal futbol dediğim yani bizim Avrupa
sakın. Amerikalıların dediği.
Evet. Şuna bakmışlar. Premier Lig kulüplerinin sakatlık zararlarına bakmışlar. Ortalama 4 aylık bir sakatlıkta bir sporcunun 1 puan azalmış lig tablosunda. 9 aylık bir sakatlıkta ise sıralamada bir sıralama daha düşük sıralama yapmış takım. Yani bu aslında böyle biraz küçük görünebilir ama aslında çok büyük bir zarar bu.
Evet.
Ya şimdi ben hatırlıyorum böyle zamanında Arsenal'da çok oluyordu.
Evet.
Diğer kulüplerde de olmuştu.
Arsenal lanetli kulüp gibiydi zaten.
Yani 4-5 ay sakatlanıyor adam. Yok Ramsey'nin bir şeyi oluyor.
Ramsey dönememişti. Wilshere dönememişti.
Evet.
Sonra stoperde Remy'di sanırım. Remy de bayağı sakatlanmıştı.
Ben Mertesacker'ı hatırlıyorum.
Mertesacker var. Ya bir tane Fransız bir oyuncu vardı ama tam adını hatırlamadım. Remy miydi, başka mıydı? Neyse geçelim.
Evet, yani ki bu sporcuların sakatlıkları uzundu. 6 evet. ay, 8 ay, belki 1 yıl. Evet. Ha, bir de Abu Dhabi diye kronik bir sakat adam. Evet. Çok yetenekliydi o adam.
Ya Arsenal zaten FIFA'da aldığında bile yüzün gülmüyordu ya. Sezon oynarken Jack Wilshere yine sakatlanıyordu falan böyle. Oynayamıyordu.
Yani bunlar sakatlanıyordu. Bu sporcular böyle hani şuradaki oranlara baktığımız zaman büyük ihtimalle kulübe birkaç tane sıralama mal oluyordu.
Belki zaten de şampiyonluğu yok yani. Son 10 yıl belki kaç 15 yılda mı?
Yani evet. En son bir neydi almışlardı? O namalup sezondan birkaç sezon sonra mı kazanmışlardı? Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum.
FA Cup bile alamamışlardı.
Çok kötü ya. Wenger'ı da çok severim. Ha bir de UEFA'nın 44 elit takımına bakmışlar. 15 sezon izlemişler. Daha fazla sezon öncesi antrenman, daha sezon içi sakatlığı yaşadığı kanısına varmışlar.
Evet.
Ki bunu da bayağı bir yani verilerle desteklemişler. Yani 44 elit takımı bakıyorsun, 15 sezon bakıyorsun.
Yani çok iyi.
Az buçuk bir veri
çok
değil.
Çok detaylı 15
yani
sezon.
Yani güzel bir verileri varmış adamların. Bunu çok rahat görmüşler yani. Sezon öncesi antrenman doğru düzgün olmuyorsa, yeteri kadar yapamıyorsan sakatlanırsın.
Evet. Ya mesela NFL'de aşil tendonun yırtılması örneği verdik. Futbolcularda genelde olan sakatlıklar hani çapraz bağlar ve hamstring yırtılmaları oluyor. Yani buna şeyde değinmiştik. İkinci bölümde sakatlıklar üzerine konuştuğumuz bölümü dinlemediyseniz dönüp dinleyebilirsiniz. Orada da hani futbolcuların genelde kuvvetli quadricepslere sahip olup daha zayıf kalan hamstringleri yüzünden yani sakatlandığını veya çekmelerin devam ettiğini olduğundan bahsetmiştik.
Bir de bir Bundesliga örneğimiz var. Burada biraz daha yakın bir tarafa geçiyoruz. Şimdi Bundesliga başladı bildiğiniz gibi.
Şu an bir tek Bundesliga oynuyor değil mi?
Büyük liglerden bildiğim kadarıyla öyle. Ama Portekiz Ligi de bugün başlayacaktı. Büyük lig sayar mıyız onu bilmiyorum.
Sayabiliriz.
Yani sayabiliriz.
Fransa iptal olmuştu sanırım.
Fransa
komple
iptal oldu.
Kapatmıştı.
Hollanda iptal oldu.
İngiltere başlayacak mı? Premier Lig.
Tabii ki çok büyük Belarus Ligi o durmadı galiba. Premier Lig'de başlayacak diye biliyorum. Ha. Tam tarihini hatırlamıyorum. Bizim Türkiye Futbol Ligi'miz de başlayacak sanırım.
Evet.
Bunlarda dönüşler olacak. Bakalım
çok garip olmuş. Artık hani sezon bitti aslında şey dönemine göre. Artık hazırlık kampları gelirken sezonu nasıl yapacak? Playoff falan mı oynatacaklar oyunculara? Şey takımlara?
Açıkçası ben de anlamadım. Şimdi basketbol tarafından ne olacak? Tam karar vermemişler. Evet. Diyorlar ki NBA'de playoff oynatalım mı? Direkt playoff'tan mı başlayalım? Yok Disney World'a kapatalım da bir şeyler mi yapalım? Ne yapalım? Yani şu an çektiğimiz dönemde doğru düzgün bir açıklama yok şu an.
Evet.
Daha düşünmüyorum.
Tek Bundesliga oynuyor.
Evet.
Yani bir de Portekiz'in başlayacağını biliyoruz.
Onunla ilgili birkaç tane verimiz var. İlk hafta Bayern Münih Union Berlin'le oynadı. Orada benim şaşırdığım bir istatistik çıktı. Union Berlin'le oyuncular maçta 123 kilometre yol kat etmişler. Ki sanırım sen onların çok koşan bir takım olduğundan bahsetmişsin. Yanlış mı hatırlıyorum?
Dortmund mu?
Ha yok, Union Berlin.
Ha Union Berlin. Yo yani şeyi bilmiyorum ama 123 yüksek bir rakam.
Evet,
bir futbol takımına göre.
123 yüksek bir rakammış.
Evet.
Bazı sporcularda az önce bahsettiğimiz kramplar olmuş. Tabii bu sadece ilk maçtan bir veri.
Union Berlin tarafında mı olmuş kramplar yoksa genel bir veri mi o hani? Spesifik bir taraf var mı?
Bazı sporcularda kramp diyebilirim sadece. Tam olarak nerede olmuş bilmiyorum. Yani tabii şimdi bir de maçlara daha sık oynuyorlar. Haftada birkaç maç oynuyorlar.
Evet o da var.
Bu da ekstra bir risk getiriyor.
Evet.
Tamam her ne kadar normalde en azından büyük takımlar Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlardı, ligde oynuyorlar, lig kupasında oynuyorlardı. Bir şekilde birden fazla maç oynuyorlardı haftada. Fakat şimdi küçük takımlar da daha fazla maç oynamaya başladı. Onların sakatlıkları fazla olabilir. Kadroları geniş olmadığı için biraz daha fazla negatif etkiliyorlar.
Ya mesela Dortmund kesinlikle iyi götürüyor gibi bu süreçte.
Evet.
Ve şöyle bir şeyim var. Haaland diye bir oyuncu var biliyorsun. Genç forveti.
Forvetler.
Sen de seviyorsun FM'den. Haaland bu dönemde sakatlanmazsa bence o çocuk yani çok çok çok iyi yerlere gelebilir gibi.
Bu dönemden sonra...
Tank gibi biri çünkü. Hani sakatlık riski bakalım nasıl etkileyecek bu dönemde onu çok merak ediyorum.
Ya çok canavar gibi bir sporcu.
Tank ya.
Hem fiziksel olarak hem de yetenek açısından. İlginç bir hibrit mi diyelim, değişik
uzun
bir sporcu yani.
Hani tam bir forvet yani. Tam bir hani hem hedef forvet oynayabilir boyu sayesinde. Hem de sprint atıyor ya. Şeyden bir sprinti vardı onun. Kendi kalesinden karşı kaleye kadar sprint atıp hani topu veriyor arkadaşı kaçırıyor yani. Çok...
YouTube'dan izlemenizi tavsiye ederim.
Yani
Haaland
muazzam
sprint bir yazsanız elbet çıkacaktır.
Ki şu anda Bundesliga'nın da şeyine bakıyorum. Dortmund ikinci sırada ve yani Bayern Münih'le aralarında 7 puan fark var.
Ama tabii orada Bayern Münih çok büyük bir takım.
Evet. Ya Dortmund da iyi kuruyor yani. Kısaca bahsetmek gerekirse girmeden edemeyeceğim.
Yani
Genç
ellerindeki
yetenek.
bütçeyle en azından Münih'e kıyasla.
Sanko var mesela, onu da çok seviyorum ben. Jadon
Ha,
Sancho.
Sancho.
Ha, Sancho.
Evet, Dortmund'da
Evet,
evet.
onu da çok seviyorum.
Onu da bir ihtimalle kaptırırlar. Bir İngiliz kulübüne gider herhalde.
Bayern Münih'e de kaptırabilirler, biliyorsun,
Ya ha, o
gelenek.
ihtimal de var. Bayern o huyunu sevmiyorum ama ben bir Bayern Münih taraftarıyım.
Ya şöyle, ben FIFA'ya başladığımda 2008 FIFA'sı ile başlamıştım. O zaman Bayern Münih'in adı bile anılmıyordu. Hani Dortmund vardı.
Evet, Klopp'la çok
Evet.
domine etmişlerdi
Kısaca burada ya da bahsettikten sonra
Evet. Ya şuna
devam
geliyorum aslında,
edebiliriz.
biraz da koçlar ne uygulamış
Evet.
Bundesliga'da sporcuları hazırlarken. Bir Bayer Leverkusen örneğimiz var. Onlardan bir
Ki
performans
demek
koçları
falan.
var. Terry Peters bir performans koçu. Onlarla çalışıyor.
Demeç veren tek antrenör sanırım bu süreçte
En
Bundesliga'da.
azından benim bulabildiğim öyle, böyle detaylı bir röportaj
Evet.
vermiş. Bir saate yakın.
Ki yine üstü kapalı biraz daha.
Yani evet, bir Science for Sport podcast'ine konuşmuş. Onu da belki referansları ekleriz,
Evet.
dinlemenizi tavsiye ederim merak ediyorsanız. Ha, sen Leverkusen'in çok baskı yapan bir takım olduğunu
Evet.
söylemiştin. Çok baskı yapan bir
Kondisyon olarak çok
takımmış.
üst düzey bir takım gerçekten.
Öyleymiş. Onlar Nisan'da küçük gruplarla antrenmanlara başlamışlar. Bunu yüksek yoğunlukla, topla, teknik çalışmaya odaklanarak yapmışlar. Gruplar izinler verildikçe giderek büyümüş. 11-11 çalışmaya başlamışlar ve 8 blokluk, 8 günlük bloklara ayırmış halde 11-11 bir pratik yapmışlar. Kutuplaştırmış planlama ve periyotlama kullanmışlar. Yani bu ne oluyor? İki ayrı uca, yani iki farklı fiziksel yeteneğin, böyle birbirinden farklı olan fiziksel yeteneğin, yani bir gün, bir hafta birine odaklanmışlar, ondan sonraki hafta birine odaklanmışlar gibi düşünün. Bunlara odaklanarak yapmışlar. Şimdi ilk 8 günlük blokta sporculara 3x30 dakikalık maçlar oynatmışlar. Bunlar yüksek yoğunlukluymuş, hızlı oyuna odaklanmışlar, faul yok. Taçları ayakla atmışlar, hemen top dışarı çıkınca kenardan hemen atılıp
Ya
hızlı
oyunu
başlamış oluyor.
yavaşlatmamaya çalışıyorlar yani.
Yani aslında yüksek tempo oynamışlar
Evet.
bilerek.
Evet.
Biraz daha böyle düşük tutmuşlar oyun süresine. Hem biraz kondisyon olsun, hem de karar verme yetenekleri biraz gelişsin diye.
Ya aslında spesifik de geneli yani birleştirmek zorunda kalmışlar antrenmanda.
Evet. Yani bunda da aslında küçük gruplarla biraz daha genel çalışmışlardır büyük
Evet.
ihtimalle. Şimdi biraz daha spesifik antrenmana geçiyorlar gibi düşünebiliriz. İkinci 8 günlük blokta 2x40 dakika oynamışlar. Yoğunluğu biraz daha düşürmüşler. Yani biraz daha taç atışları, fauller, frikikler olmuş.
Ya maçı simüle etmeye yönelik.
Ve hızı biraz daha orta yüksekmiş. Yani
Evet.
biraz hızı biraz düşürmüşler. Daha böyle maç standartına doğru getirmeye çalışmışlar ama hızlıymış yine. Üçüncü blokta ise hafif bir taper ve biraz daha spesifik çalışmışlar. 45 dakikalık ilk yarı, 15 dakikalık da ikinci yarı yaptırmışlar. Oyun hızında oynamışlar. Ara günlerde ise, bunların ara günlerinde düşük orta tempo, küçük saha maçları yapılmış. Yani böyle biraz dediğim gibi kutuplaştırılmış
Evet.
antrenmanlar yaptırmışlar, dar alanda
Çok fazla
çalıştırmışlar.
yıpratmamaya çalışmışlar. Hani onu hedeflemişler muhtemelen.
Ha,
Hep tam
bir
sahip
de
olmak.
bakmışlar bizim bu yaptığımız işe yarıyor mu acaba diye. Key Performance Indicators diye bahsediyor. Ben bunu önemli performans belirteçleri olarak çevirdim. Siz nasıl istiyorsanız öyle çevirin. Türkçesini bulamadım. Yani adamların performansları gelişmiş mi? Ona bakmışlar. Hem subjektif hem objektif kriterler kullanmaya çalışmışlar. Sporcuların dinamikliğine bakmışlar düzenli olarak. Anketle bakmışlar buna. Tabi biraz subjektif bu.
Doğru.
Bunu öyle görebiliriz. Oyunculardan çok geri bildirim almışlar. Bir de baktıkları diğer kategoride şuymuş, biraz daha objektif olanlar. Dakika başına kat edilen mesafeye bakmışlar. Yüksek yoğunlukta dakika başına kat edilen mesafeye bakmışlar. Ve sporcunun çıktığı maksimum hıza bakmışlar. Bunlar biraz daha objektif kriterler. Hem subjektif hem de
Evet.
objektif kriterleri güzel bir şekilde değerlendirmişler.
Ufaktan ikinci bölüme de geçelim o zaman. Biraz daha bireysel veya amatör sporcuların ne şekilde antrenmanlara dönebileceği. Çünkü oldukça hani uzun bir süreçti. 2,5 aylık bir süreç. Çoğu insan evde ekipmansız olarak belki şınavlarla, şınav varyasyonları veya başka varyasyonlarla bizim de anlattığımız gibi home gym bölümü çekmiştik. Home gym ve evde antrenman bölümü çekmiştik. Hani onlara uydunuz mu veya yapan olduğumu bilmiyorum ama yapanlar bir nebze daha şanslı aslında.
Öyle.
Hiç yapmayanlar çünkü hem daha çok kondisyon kaybetmiş olacaklar hem genel kuvvet kaybetmiş olacaklar. Peki uzun süreli antrenmansızlıktan sonra antrenmana dönüş ve geri kazanım süresinden başlayabiliriz.
Şimdi buna bakan birkaç tane çalışma var. En gözüme çarpan Mike Zurdos var. Genelde PT Collective'te görebilirsiniz. Kendisini arayın, Mike Zurdos. Onun yaptığı çalışmalara, daha doğrusu sunduğu çalışmalar bayağı detaylı oluyor. Ben şahsen çok takip ediyorum. Herkese tavsiye ederim. Antrenmana başlayınca 4-5 aylık antrenmanda, pardon 2-4 aylık antrenmandan sonra ara verilince, tamamen antrenman kesilince, bahsettiğim antrenman, kuvvet antrenmanı ve kas gelişimi antrenmanı, geri dönüşler aslında yani oraya çıkmanızdan, o antrenman kapasitesinizin çıkmanızdan biraz daha az oluyor. Yani 4-5 ayda çıktığınız yere bir süre ara verince 2-4 ay gibi bir sürede çıkabiliyorsunuz. Yani bu çok genel bir süre oldu. Fakat yani verilerden gördüğümüz bu. Ne oluyor antrenmana başlayınca ve kesilince? Başlayınca biz sinir sistemi adaptasyonları kazanıyoruz. Nedir bunlar? Hareketleri yapış şeklimiz, tekniğimiz, vücudumuz bunlara alışıyor. İlk başta da zaten şuna bakın, bir yeni bir harekete başladıysanız ya da bir spora yeni başladıysanız o ağırlıkta, o sporda bir anda gelişebiliyorsunuz. Evet. Kaldırdığınız ağırlık bir anda 20 kilo 30 kilo artabiliyor. Fakat bundan sonra biraz yavaşlıyor. Bu ilk yaptığımız kazanımlar daha çok sinir sistemi adaptasyonlarından oluyor.
Ya aslında belli bir kuvvetin var ama hareketi bilmiyorsun. Hareketi tekniğini oturttukça veya hareketi tekrar ettikçe zaten var olan kuvvetinle beraber o dediğin gibi 20 kiloluk bir artış da olabiliyor. Hani benim halterde olduğu gibi.
Evet. Yani bunlar aslında kas gelişimiyle olmuyor. Vücudumuzun bu harekete alışımıyla doğru oluyor. Senin verdiğin örnekteki gibi. Sonra da kasif adaptasyonları oluyor. Tabii kasif adaptasyonları hep oluyor. Ama daha sonrasında yapılan kazanımlarda sinir sistem adaptasyonlarını kıyasla daha fazla oluyor. Daha fazla ön plana çıkmaya çalışıyor. Özellikle fizik geliştirme gibi kas büyümesi gereken aktivitelerde kas yani ya da kuvvet sporlarında kas gelişimi, kasların büyüklüğü çok önemli hale geliyor. Zaten çoğu sporda halter olsun, powerlifting olsun kaslarınızın büyümesi gerekiyor.
Evet.
Bir yerden sonra kuvvet kazanmak için. Şimdi sporu bıraktık diyelim bir şekilde. Bu karantina durumu oldu. Bu adaptasyonları kaybetmeye başlıyoruz. Merkezi sinir sistemi adaptasyonlarını kaybediyoruz yavaş yavaş. Tekniğimiz gidiyor.
Evet.
Kas kütlemizi ve kuvvetimizi biraz kaybediyoruz. Sonra antrenmana yeniden başlıyoruz diyelim.
Yani bunun şeyle de bir alakası yok. Hani spora aşinalığınızla diyelim ki yeni bir sporcusunuz. Bir senedir yapıyorsunuz. Veya daha ileri seviyesiniz. 3-4 senedir yapıyorsunuz. Bu aslında iki taraf için de aynı. Yani kaybınız aynı olacak sinir sistemi açısından veya teknik açısından.
Evet. Şimdi sinirsel adaptasyonlardan biraz da detaylı bahsetmek istiyorum ben.
Tamam.
Vücudun yaptığı hareketler beyin kas arasındaki bağlantıyla kaydediliyor. Sinirsel adaptasyonlar genel olarak bu olarak görebiliriz. Yani bu bağı antrenman ile arttırıyoruz, hareketi öğreniyoruz az önce bahsettiğimiz gibi. Uzun süre antrenmana ara verilse de hareketleri tekrar yapınca bu bağlar daha kolay aktif oluyor.
Evet.
Yani daha kolay geri öğreniyoruz bu hareketleri. Yani antrenmana ara verip tekrar başlayınca da performansın bir anda artması oluyor. İlk örnekteki gibi. Kas adaptasyonları ise yani ilk başlarda aslında fazla oluyor. Biz bunun farkına varmıyoruz. Fakat kas adaptasyonlarından gördüğümüz katkı sinir sistemi adaptasyonlarına kıyasla ilk başlarda çok fazla olmuyor
daha
arkadaşlar.
Daha yavaş ilerliyor.
Evet. Aslında kas kütlesi için çalışan birinin en çok büyümeyi ilk 6 ay, 1 yılda aldığını söyleyebiliriz. Veriler de bunu destekliyor zaten. Sonra giderek bunları kaybediyoruz. Vücudumuz adapte oluyor. Antrenmana dönünce de kaslar hasara ve yorgunluğa daha açık oluyor ve daha çabuk ulaşıyorlar. Aslında burada bir fırsat söz konusu. Geri dönünce geçmişe göre daha az antrenmandan daha fazla sonuç elde edebiliyoruz.
Evet.
Elde,
o ilk seneki simülasyon gibi oluyor aslında. İlk başladığın evet. zamanki gibi.
Evet. Yani ondan çok daha kısa bir sürede eski kuvvetimize, evet. kas kütlemize ulaşabiliyoruz. Burada uyuz hücrelerden de bahsetmek gerekiyor. Bu uyuz hücreler ihtiyacı göre farklı hücre tiplerine dönüşebilen hücreler. Bütün vücudumuzda varlar bunlar. Gerektiğinde ona vücuda yüklenen strese göre yakınında bulundukları kas tipi hücreleriyle birleşebiliyorlar ya da yeni kas tipi hücresi oluşumuna katkı sağlıyorlar. Yani uydu hücre ve kas hücresi sayısı antrenmanla da arttırılabiliyor. Bu zamanla oluyor. Uzun süre antrenmana ara verilse bile bu uydu hücreler antrenmana tekrar başlayınca tekrar büyüyorlar, kaybolmuyorlar. Eski kuvvet ve kas kütlesine dönmek bu yüzden daha kolay oluyor. Böyle bir etki de var. Antrenmanla bunlar artıyor. Antrenmansız yani kalınsa da geri dönünde tekrar kas kazanmak daha kolay oluyor sonuç olarak bahsetmek gerektiğinde. Yani D-train olduğunda yani antrenmana ara verdiğimizde bir de daha az dozdan da dürtü alabiliyoruz. Yine buna bağlı olarak. O yüzden bu dönemde yani ilk başta bilmemiz gereken yani mümkün olunca az antrenman yapmak aslında.
Evet.
Çünkü bu az antrenman yapılsa bile bize katkısı olacak. Ben de diyorum ki yani mümkün olunca az antrenman yap. Zaten yani mümkün olunca az iş yap. Amacına ulaşmak biraz daha kolay olacak.
Evet.
O yüzden az iş yap başlarda diyorum.
Yani kilo olarak da öyle. Hı-hı. Gireceğin kiloları en son maksına girmene gerek yok yani bir heyecanla.
Evet, evet.
Ki hani şuna değinmek istiyorum. Yani buradan da şeye bağlarız. Dönüşte dikkat edilmesi gerekenler konusuna da bağlarız. Bu haber alındığında spor salonları pazartesi açılıyor haberi alındığında hani sosyal medyada bir şey oldu. İnsanlar herkes işte spor salonunu yıkmaya geliyoruz. İşte barları bükmeye geliyoruz. İşte içinden geçeceğizler bilmem maxları alacağızlar falan filan. Herkes bir kudurdu adeta. Yani bu çok yanlış. Niye? Çünkü senin son maxını sen 2,5 ay sonra işte evde sadece şınav yaptın veya farklı varyasyonlar yaptın. Gelip tekrar maxını denediğinde muhtemelen gelebilir aslında. Çünkü dinlenik bir haldesin. Ama sonrasında ne olur? Orası sıkıntılı.
Yani gelmesi çok düşük bir ihtimal. Elbette comeback PR diye bir şey yazabilirsin. Instagram'da paylaşabilirsin.
First day PR diyebilirsin.
Yani sonuçta başka insanlar için antrenman yapıyorsun. Yani yani sonrası o daha önceki max'ı aldığın gibi olmayabilir. Kendini daha evet. böyle yorgun hissedeceksin büyük ihtimalle.
Bir hafta yataktan kalkamayabilirsin öyle bir şey yaparsan. Ve yani bunun sakatlık tarafı da var.
Evet.
Kas sakatlığı olabilir, tendon sakatlığı olabilir.
Yani rabdomiyoliz olabilir ki bu çok ciddi bir rahatsızlık. Bunu da yani burada çok detayına girmek istemiyorum. Ama bunun
kısaca bir açıklarsan.
Çok veriler var. yani bu özellikle crossfit gibi yorgunluğa çok fazla değer verilen aktivitelerde gözüküyor. Bazen vücut geliştirmecilerde de gözüküyor. Çok fazla antrenman, çok fazla yorgunluk daha iyi diye bakıyorlar.
Daha fazla kas ağrısı daha iyi.
Evet yani. Daha iyi diye bakıyorlar. Bu birkaç gün böyle gidiyor. Hatta tek bir antrenmandan da olmuş bir vaka analizi görmüştüm ben. Tek bir antrenmandan. Antrenmanı yapıyor kişi, crossfit yapan kişi. Ondan sonraki gün iyi hissediyor. Ondan sonraki gün biraz kötüleşmeye başlıyor. Bacaklarım çok ağrıyor. Bir yataktan kalkamıyorum. Ondan sonraki gün biraz daha kötüleşmeye başlıyor. Ne oluyor sonra? Hastaneye kaldırıyorlar. Böbrekler gitmek üzere diyorlar sana.
Yani çok korkunç bir şey.
Şok oluyorsun. Serum veriyorlar.
Ben sporcuyum. Sporcu sağlıklı olur falan diye.
Yani ne yazık ki ölümle sonuçlanmış vakalar var.
Maalesef. Şu an görüyoruz ama.
Çalışmış antrenmanlı sporcularda da bunun görüldüğü vakalar
evet,
var.
Overtraining aslında yani.
Evet. Ha, overtraining aslında bu overtraining.
Evet.
Hani yok ben hani şuramı çok çalıştırdım hani overtraining oldum yani zaten evet. birkaç aydır o şekilde
yani deadlift 2 kilo az aldım. Overtraining oldu.
Evet.
Kafein az geldi.
Overtraining değil. Overtraining,
overtraining hastaneye şey. Kaldırılmak aslında.
Evet, evet.
Yani
evet.
bunu Türk YouTuber'lar veya Türk sosyal medyasında göremezsiniz. Hani ya zaten çok böyle çalıntı içerik paylaşıyorlar ama birkaç tane hani Jeff Nipper'da bile bakabilirsiniz. Overtraining olan arkadaşını hastanede ziyaret ettiği bir vlog var.
İşte böyle oluyor. Sonra powerlifting'de çok popüler bir şey vardır. Merkezi sinir sistemim çok işte yoruldu.
Squat 2 kilo az geldi.
Evet ama sonra çalışmalara bakıyorsun. Dayanıklılık sporlarıyla kuvvet sporlarını karşılaştırıyorlar. Dayanıklılık sporları yani uzun süreli eforlar merkezi sinir sistemini en çok yaran aktiviteler oluyor.
Evet.
Powerlifting gibi çok kısa süren kuvvet odaklı sporlarda ise merkezi sinir sistemi çok daha az yoruluyor. Çevresel sinir sistemi yoruluyor. Çevresel sinir sistemini desteklemek için merkezi sinir sistemi biraz daha fazla aktif oluyor. Fakat dayanıklılık sporundaki kadar yorulmuyor.
Doğru.
Tabii ki powerlifting sporunda da merkezi sinir sistemini biraz fazla yorabilirsin. Antrenman hacmini bir anda arttırırsan, çok fazla hacimde çalışırsan merkezi sinir sistemi biraz yorulur. Fakat powerlifting'de merkezi sinir sistemini çok fazla gerektiren hareketler yani koordinasyon gerektiren hareketler olmadığı için
ya tabii yani güç hareketleri
evet,
olmadığı
için. Yani koordinasyon da değil yani. Merkezi sinir sistemin yorulunca çünkü diğer kas kitlerini de aktive edemiyorsun. Böyle de bir kuvvet düşüşü de oluyor. Fakat kısa düşüneyim ben. Merkezi sinir sisteminiz powerlifting antrenmanı da aslında o kadar yorulmuyor.
Evet. Tak
kadar
diye bir mid busting daha yaptık yani evet. Arada.
bundan detaylı bahsettiğimiz bir belki bir bölüm bile olabilir mi?
Olabilir ya. Çok iyi olur.
Yani.
Ya ben bir de şunu fark ediyorum. Şu an hani basketboldan haltere geçtikten sonra tam şu anki halter antrenmanları da beni yoruyor program içinde. Zorluyor. Ama hiçbir zaman atletizm üstüne işte spesifik basketbol antrenmanı yaptığım o çift antrenmanlı kamp günlerindeki gibi yorulduğumu hissetmiyorum. Hani işte o zaman belki gerçekten o beni yoruyor diyorum yani. Hani eve gidince böyle halim kalmıyordu. İşte bilgisayar bile oyuncak halim kalmıyordu bazen.
Ha işte bundan bahsedeceğim. Merkezi sinir sistemi yorulunca ne oluyor? Şimdi öteki bölümü de geçmeyelim de.
Çok kısa
koordinasyon kaybı çok oluyor.
Evet.
Yani zaten sen bunu böyle fark etmiş birisin.
Evet.
Ha işte o oluyor merkezi sinir sistemi yorulunca.
Yani yatıp böyle düz bir şekilde yatıp sadece evet. Böyle duruyordum. Yani.
Adım atmakta böyle güçlük çekiyorsun.
Evet. Ya zaten ilk başta şöyle oluyor. Hadi o zamanlar daha küçüğüm, 15 yaşında falan. Atletizm yaptık sabah 7'de. Antrenman işte 8'de bitti. Bir yemeğe gidiyoruz. İşte 12'de tekrar antrenman var. Bu sefer sağ antrenmanı. Sahaya giriyoruz yani ve şut kaldırıp atamıyorsun. Turnike atamıyorsun. Hani kendini o kadar yorgun hissediyorsun ki.
Tekniğin bozuluyor.
Tabii bu bir alışma süreci. Bir aylık bir kamp sürecinde yavaş yavaş yine canavar gibi olmaya başlıyorsun. Ama ilk başlarda dediğin gibi yani koordinasyon o kadar kötü ki adım atacak gücün kalmıyor yani. Saha içindeyken.
İstiyorsan buradan önerilerimize geçelim.
Tamam. Ufaktan toparlamış oluruz.
Tabii bizim dinleyici kitlemiz daha çok kuvvet odaklı, güç odaklı ve fizik evet. Geliştirme odaklı olduğu için biz de bu hareketlerin kullanıldığı yani bu amaçlar için çalışılan hareketlere odaklandık. Temel yavaş hareketlerde nedir bunlar? Squat'lar, press'ler, deadlift'ler, kas kütlesini daha fazla kuvvet nasıl diyeyim biraz daha büyüten, biraz daha böyle mutlak kuvvet kazandıran hareketler. Bunlarda diyoruz ki yüzde yerine reps in reserve yani içinizde kalan tekrar sayısı ve RPE kullanalım.
Evet.
İkisi arasında biraz farklar var fakat paralel gider ikisidir. RPE'yi biraz daha o sette ya da o antrenmanda ne kadar yorulduğunu anlatıyor kişiye. Bunlar subjektif değerler tabii. Bunu da göz önünde bulunduralım.
İçinde bir 4 tekrar bırakmak iyi olacaktır bu süreçte.
Evet. Yani özellikle ilk 1-2 haftada böyle hafta hafta böldük bunları. Ya önceki hacmin yarısını ya da 3'te 2'sini evet. Kullanmak faydalı olur. Yani atıyorum biri 8-10 set 10 tane zor set yapıyor haftada. sonra 4-6 zor setle başlasa yerinde olur. Ve zorlanmasını da biraz azaltması gerekir.
Evet.
Normalde bu zor setleri içinde bir tekrar kala, iki tekrar kalaya yapıyorsa 3-5 tekrar kalaya kadar yapsa
evet.
İlk 2 hafta yerinde olur diye düşünüyorum.
Ya kendini bu dediğin ilk başlangıç zamanında tükenişe zaten götürmeyin kendinizi. Hep içinde bırakın set olarak da hem de o hafta bittiğinde de tükenmiş olmayın ki hani sağlıklı bir şekilde antrenman yapmaya devam edebilin.
Bu arada antrenman hacmi olarak yapılan zor seti ben belirliyorum. Yapılan zor tekrarları belirliyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Çünkü daha af yapılan, tükenmeye gitmeden, tükenmeye pek yaklaşılmayan, içinde 6, 8 tekrarın, 10 tekrarın kaldığı tekrarlar, setler çok fazla işe yaramıyor aslında.
Doğru.
Bunlardan ziyade içinde hiç tekrarın kalmadığı, 3-5 tekrara kadar tekrarın kaldığı setler daha yararlı oluyor. O yüzden antrenman hacmini bu şekilde ölçülmesi gerektiğini düşünüyorum ben ve bu şekilde ölçüyorum. Zor setten hani kastımız bu. Sonra 3. ve 4. haftada bundan önceki antrenman hacminin 3'te 2'si ya da %75'ini kullanın diyorum. Yani bu sefer 8-10 zor set yapıyorsak çok eskiden, şimdi 5-8 zor set yapsak yeterli olur. Biraz daha kendimizi zorlayabiliriz burada. 1 ila 4 tekrar kala yapabiliriz.
Evet. Birazcık ama.
Ama birazcık. Çok değil. Çok ama değil. Bakmadım. 5. 6. haftada ise normal hacme ve zorlamaya daha devam edebiliriz. Biraz böyle eski antrenmanımızda kendimizi nasıl zorluyorsak yine o şekilde zorlamaya başlayabiliriz. Bu çok yavaş bir süreç.
Evet evet, çok yavaş.
Sabırlı olmak çok önemli.
Çok doğru. Hani bazı insanlar şöyle düşünüyor. Tamam, ben bir hafta 10 gün ısındım. Haydi kaldığım yerden devam edeyim. Burada bu süreçte şunu göz önünde bulundurun. Kaldığınız yer diye bir şey yok. Artık baştan başlıyorsunuz. Ve hani birinci hafta, ikinci hafta, dördüncü hafta, beşinci hafta diye giderken o hep o yavaş yavaş artmaya devam edecek. Kaldığınız yere o şekilde döneceksiniz. Yani kaldığın yerden devam etmeyi sakın düşünme. Yani bu senin ne kadar süredir antrenman yaptığınla da alakalı bir şey değil. İstiyorsan 4 senedir yapıyor. Yani çünkü şöyle bir durum var. Sen kendini kuvvetli hissedebilirsin. Çünkü kaslar daha hızlı alışacaktır. Ama tendonlar öyle değil. Tendonların alışma süreci çok daha uzun. Yani hem tendon sağlığın için hem sakatlıklardan kaçınman için bu süreci olabildiğince yavaş alman lazım, yavaş ilerlemen lazım.
Bundan sonra bir teknik gereksinim yüksek olan biraz daha böyle hızlı hareketlere geçelim istiyorum. Nedir bunlar? Snatch'ler, clean'ler, jerk'ler, aynı zamanda box jump'lar, ileri zıplama egzersizleri, biraz daha böyle hızlı hareketler diyeyim.
Evet, sprint'ler de olur.
Evet, evet, evet.
Sadece
evet.
Ağırlık antrenmanları değil.
Yani bunlardan bahsedelim. Ben bunlarda en azından halter hareketlerinde yüzde kullanılmasını tavsiye ediyorum.
Doğru.
İlk birkaç hafta önceki maximumımızın yani %50'si en az, en fazla da %75'i kullanılmalı, evet, diye düşünüyorum. Tabii bu sporcunun tecrübesine göre değişecektir. Ve komplekslerle pratik yapılmasını tavsiye ediyorum. Böyle kat set diye değil de hani 10 dakika 20 dakika pratik. Hangi teknik gereksinimin daha fazlaysa, nerede hata yapıyorsan orayı düzeltmeye yönelik komplekslerin içerildiği, spesifik hareketlerin de olduğu setler yapılsaydı, evet, 2 hafta yerinde olabilir.
Ya bunu zaten gözlemlemek lazım. Sporcunun kendisini de gözlemlemesi önemli. Hani diyelim ki dönüşte belki clean formun kötüdür. Ona göre komplekslerle odaklanabilirsin. İşte kiloyu zaten hafif, dediğin gibi %50'lerde tutarsın. O şekilde ilerlersin. Ve biraz daha hem teknik kazanım açısından hem de kondisyon açısından önemli olacaktır. Çünkü hani halter güç sporu olduğu için daha çok yoruyor yani. En azından ben yorgun hissediyorum yani döndüğüm zamanlarda. Ara verdikten sonra özellikle.
Yani ki çok normal. Yani burada da hacmi de iyi düzenlememiz gerekiyor. O yüzden 10-20 dakika pratik dedik sadece. Sonra 3. 4. haftaya geçtiğimizde ise biraz ağırlaştırabiliriz. Nedir? Bu önceki ağırlığın %60 ila 85'i olabilir. Ya bunun üstüne pek çıkmamak lazım bence. Önceki programa benzer ya da yeni bir programı geçmek istiyorsanız ona geçebilirsiniz. Biraz daha hacmi arttırabilirsiniz bunlardan. Yine 5. 6. haftada ise artık böyle tükenmeye yakın diyeyim, hani kaçırma ihtimaliniz olan ağırlıkları kullanmaya başlayabilirsiniz. O hacimlere yavaş yavaş çıkabilirsiniz.
Evet.
Çok yavaş ama.
Temkinli olarak yani, sürekli dediğimiz gibi.
Evet. Bir de sonra teknik gereksinimi çok fazla olmayan asistan hareketlerimiz var. Hani burada bir powerlifter'dan bahsedelim. Diyelim ki asistan olarak bent over row ve pull up yapıyor aynı zamanda eski antrenmanında. İlk 1-2 hafta bunlardan sadece bir tanesini bir tanesini yapsın. Yani benzer kasları çalıştırıyorlar. hareketlerin düzlemi biraz farklı fakat çekiş kaslarını çalıştırıyorlar. Ana powerlifting hareketlerinin kullanıldığı kasları direkt çalıştırmıyorlar. Burada bunlardan birini seçseler yeterli olur. Normal kullandıkları hacim ise 3'te 1'ini, yarısını kullansınlar. Ve işlerine 4-6 tekrar kala evet. yapsınlar setlerini. Ki zaten burada sizin amacınız ana sporunuzdaki hareketleri geliştirmek, onlarda daha çok geri dönmek olduğu için bunları az da yapsanız çok fazla fark etmeyecek. Biraz katkısı olacak elbette. Bununla yetinmenizi tavsiye ediyorum. Yine biraz daha spesifik çalışılmasını tavsiye ediyorum powerlifting'de. 3. 4. haftada ise yine önceki hareketlere dönebiliriz. Hem bent over row hem pull up yapıyorsak yine ikisini de yapalım. Hacmi ise yarısıyla 3'te 2'si arasında bir şey kullanalım diyorum. Ve zorlanma olarak da içinizde 2 ila 4 tekrar kala yapabilirsiniz. 5. 6. haftaya geldiğimizde ise yine önceki hareketler, hatta belki asistanları belki arttırmak varsa kafanızda arttırmak, normal hacme dönmek ve normalde kendinizi ne kadar zorluyorsanız o kadar zorlamak.
Ekleyeceğim bir şey yoksa yani ufak ufak toparlayabiliriz. Bu arada şeyi merak ediyorum. Aranızda acaba halterle ilgilenen var mı? Varsa bir geri dönüş yapabilirse çok sevinirim. Çünkü halterle alakalı çok detaylı bölümler çektik. Acaba hani bunu dinleyen dinleyicilerimiz arasında var mı? Ve hani sana demiştim mesela Strongman bölümünde Fatih ve Alp'i aldığımızda bir kürek konuşması olmuştu seninle Alp arasında. İkiniz de kürekle çok ilgileniyorsunuz. Hani bir kürekçi arkadaşımız falan yazdı, hani dinleyicimiz yazdı. Hani böyle çok şaşırdım ya, o da şaşırmış böyle kürek konuşulmasına. Ben de kürekçi birinin olmasına çok şaşırdım. Ya farklı ilgilendiğiniz sporlar varsa zaten burada onlara da değinmeye çalışıyoruz aslında. Takım sporları, bireysel sporlar çok çeşitli ele alıyoruz. Yani siz de yaptığınız veya bahsetmemizi istediğiniz şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Çok dediğimiz gibi hızlı gitmeyin bu dönemde ve buraların şeyine düşmeyin, tuzağına düşmeyin diyoruz yani. Şimdi herkes max almaya çalışacak.
Ya da bir yanda böyle çok kardiyovasküler egzersiz yapıp karantinada aldıkları kiloları vermeye çalışacaklar.
Evet. 1,5 saat kardiyo.
Evet, ama burada anlaşılması gereken bir şey de var. Yani kilo, çok kilo aldım diyorsun mesela karantinada. Burada egzersizle yani yakabileceğin kalori aslında çok limitli.
Doğru.
Hani insanların anlaması gereken şey kilo vermede. Burada en önemli şeyin mutfak olduğu. Yani daha az kalori almak olduğu. Daha az kalori aldığın ve yaşamını sürdürebildiğin, performansından memnun olduğun bir beslenme çeşidi seçmeniz gerekiyor.
Evet.
Yani illa böyle hani insanlar moda diyet seçmeye çalışıyorlar. Yok hani paleo yapacağım, şöyle yapacağım, intermittent fasting yapacağım.
Evet.
Aslında vegan yapacağım diyorlar. Aslında hepsinin yaptığı tek bir şey var. Aldığın kaloriyi limitliyorlar.
Doğru.
Aldığın besini azaltıyorlar bir şekilde. Hani bunun da farkında olarak. Ki bu bunun için de aslında yükselle yaptığımız bir beslenme bölümü
evet.
vardı.
Ki ona da dönüp dinleyebilirsiniz. Yani ben şunu düşünüyorum. Bunu en çok yanıltan şey bu fenomenler ve modeller oluyor bence.
Evet.
Çünkü hani ne zaman bir modelin klibine denk gelsem şöyle diyor diyelim ki hani kadın işte ince yani zayıf oldukça yağın düşük. Yani şöyle diyor. Antrenman yapıyorum işte ne bileyim boks antrenmanımı yapıyorum ama işte istediğim şeyi yiyebiliyorum o sayede falan diyor. Gidiyorum patates kızartması yiyorum, pizza yiyorum falan diyor. İnsanlar da şey düşünüyor, bir büyük pizza ne bileyim işte yarım kilo patates kızartması falan gibi düşünüyor olabilirler veya her gün bunları tüketiyor gibi düşünebilirler. Onlar muhtemelen haftada bir kere küçük porsiyonlarda tüketiyorlardır. Diyetlerini bozmadan çok fazla hani işte kalori harcadıkları kalorinin üstüne çıkmadan devam ediyorlardır. Bu çok yanıltıyor olabilir ya insanları.
Öyle bir de şöyle bir şey var. İnsanlar egzersiz yaparken tahmin ettiklerinden çok daha az kalori yakıyorlar.
Özellikle kardiyoda.
Evet. Yani böyle atıyorum bir düşük yoğunluklu bir kardiyovasküler antrenmanda saatte 400-500 kalori yakıyorsunuz diyelim. Ama şunu da göz önünde bulundurmuyor insanlar. Biraz farklı olacak ama zaten sen hayatta olarak o saat içerisinde 100 kalori yakacaksın zaten.
Evet. Yani 200
bunu ondan çıkartman gerekiyor. Aslında ekstra 400-500 değil. 300-400 kalori yakıyorsun. O da aslında belki de yakmıyorsun. O saatin sana gösteriyor. Evet. Ne kadar doğruysa artık.
Yani ki bence yani kilo vermek için çok uzun kardiyolar sadece. Çok saçma yani. Diyet kesinlikle yani kalori açığı oluşturmak çok evet. önemli. Onun haricinde ufaktan kapatalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizimle etkileşimde kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.